Yasanın tekrarı 8. bölüme geldi. Konu Tanrı'nın geçmişte yaptığı işler geleceğin güvencesi oluyor. Çalışmakta olduğumuz bu kesimde daha önce demiş olduğum gibi Sina Dağı'nda verilen yasa tekrarlanıp gereğince yorumlanıyor. Şimdi bu kesimde dini ve milli kurallara geldik. Bu bölümden başlayıp 21. bölüme kadar devam edecektir. Geçmişte olanlar gelecek için bir teşvik kaynağı olmalı. Bugün size bildirdiğim buyruklara tam tamına uyun ki yaşayasınız, çoğalasınız ve gidip Rabbin atalarınızı ant içerek söz verdiği ülkeyi mülk edinesiniz diyor 8. bölümün 1. ayeti. Şimdi durumu göz önünde canlandıralım. Yeni kuşak İsrail vaat edilen ülkeye girmek için Şeria ırmağının doğusunda hazır şekilde bekliyor. Rab'den aldıkları teşvik ve umut ile beklemekteler. Musa ülkeye girmeler için onları hazırlarken aynı zamanda Tanrı'ya itaat etmeleri konusunda uyarıyor ve teşvik ediyor. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. 2. ayet. Tanrı onların geçmişi hatırlamalarını ister. Geçmişte Tanrı'nın onlarla ilgilendiğini, onlara yardım ettiğini, denemelerden geçirip eğittiğini bilmelerini ister. Tanrı bizim de geçmişimizi hatırlamamızı ister değerli dostum. Tanrı'nın yapmış olduğu harika şeyleri unutmamalıyız. Elçi Pavlos imanlı için bu durumu şöyle açıkladı. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe kadar bitireceğine güvenim vardır. İman hayatımızda Tanrı'nın bize yön verdiğini, bizleri bereketlediğini hatırlamamızı ister. Böyle olduğunu kendi hayatında onaylayabilir misin? Tanrı'nın seni buraya kadar inayetiyle getirmiş olduğu konusunda tanıklık edebilir misin? Geçmişte bunu yapmışsa, gelecekte de yapmaya devam edecektir. Onun iyi işlerini hatırlamakla gelecek konusunda teşvik alabiliriz. Gelecek konusunda bize güvence verir. Acaba Tanrı İsrail'i çölde neden sınadı? Onları alçak gönüllü kılmak ve kendi yüreklerinde gerçekten neler bulunduğunu onlara göstermek amacıyla yaptı bunu. Bu aynı zamanda kendi hayatımızda Tanrı'nın izin verdiklerini de biraz açıklar. Tanrı neden bu kadar sıkıntıya girmemize izin verir? Bizim imanımızı sınamak ve aynı zamanda alçak gönüllü olmamıza yardım etmek için. Kendimizi her ne kadar alçak gönüllü görsek de bu küçük adam çok gururludur. Kendi kendine haddinden fazla güvenir ve açık konuşmak gerekiyorsa iğrenç, tiksindirici bir karaktere sahiptir. İnsan denilen bu cüce yaratık yeryüzünde yaşarken ne kadar böbürlenir, ne kadar kendi yetenekleriyle övünür. Onu bir dinleyebilseniz siz de gerçeği görmüş olursunuz. Bu gururdan dolayı Tanrı kendi halkını alıyor, onu denemelerden geçiriyor ki hem onu sınasın, yüreğinde olanı ortaya çıkarsın, hem de onu alçak gönüllü kılsın. Biliyorsunuz herhangi bir eşyanın dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek için onu denemek gerekir. İmanlının durumunda da denenmeler onun gerçekten Tanrı'nın çocuğu olup olmadığını ortaya koyacaktır. Kiliseler bugün hiç denenmeden geçmemiş zengin insanlarla doludur. Özellikle Batı dünyasını kastediyorum. Bu insanların gerçekten yeni doğuşları olup olmadığını ben söyleyemem. Denenmeden geçmiş olan ve hala Rabbi izlemekte olanların gerçek imanlılar olduğunu kabul edebiliriz. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu, sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu diyor Tanrı Musa aracılığıyla bu insanlara. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. 3. ayet. Rab ise çölde şeytan tarafından denendiğinde bu ayet ile yanıt verdi. Rab ise bunu kendi durumunda kullanmamış olsaydı belki de bu ayette belirtilen en büyük ruhsal derslerden birini gözden kaçırmış olacaktık. Tanrı bizlere karşı gerçekten iyi davrandı. Gerçek ışığında bakarsak göreceğiz ki Tanrı bizi hem maddi hem de manevi yönden bol bol bereketledi. Önemli olan maddi bereketler değildir. Rab bunları bize veriyor ki ileride de bizi bereketleyeceği konusunda somut bir güvencemiz olsun. Özellikle ruhsal alanda bizi bereketlemeye devam edeceğine emin olmamızı ister. Tanrı çocuğu için asıl zenginlik kaynağı Tanrı'nın sözü ve İsa Mesih'te olan mirastır. 40 yıl ne giysileriniz eskidi ne de ayaklarınız şişti diyor yasanın tekrarı 8. bölüm 4. ayette. Rab basitçe onların itaatsizliklerinin sonucu olan 40 yıllık çöl gezilerinde bile onlara baktı ve mucizevi bir şekilde onların ihtiyaçlarını sağladı. Bunun tam anlamını kavrayamayız sanıyorum. Şunu göz önünde canlandıralım. Bir takım elbise alıyorsunuz ve hiç eskimiyor, solmuyor, ilk gün nasıl alınmışsa aynı yeniliğini koruyor. Biliyorum, bayanlar böyle bir şeyden hoşlanmayacaklar. Çünkü moda onlar için çok önemlidir. Aslında erkekler de bugünlerde moda alanında bayanlara rakip oluyorlar ya. Böyle bir durumda bayan kocasına gelip bir yıldır aynı elbiseyi giyiyorum. Yenisini alma zamanı gelmedi mi diyor. Kocası eşinin elbisesine bakıp karıcığım şu anda giydiğin elbise yepyeni gibi gözüküyor bana. Yeni elbise almaya ne gerek var diye cevap verecektir herhalde. Bu durum 40 yıl devam edecek olsaydı eminim ki bayanların moda anlayışı tamamıyla yozlaşmış olurdu. Tabii ki çölde modanın ne önemi olabilir? Belki de bayanlar için olur sanıyorum. Hadi şakayı bir tarafa bırakalım. Bu olay muhteşem bir mucizeydi. Elbiselerin eskimemesi bir mucizedir. Başka bir mucize daha vardı. Ayakları şişmedi diyor. 40 yıl boyunca. Bir çeşit hastalık vardır ki bu vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Bazı ülkelerde kıtlık yüzünden insanlar yeterince dengeli gıda alamıyorlar ve bir doktor dostum uzak doğuda çalışırken buna tanık olmuştu. Fakirlerin ayaklarının şiştiğini fark etmiş. Araştırınca hastanın yeterince vitamin almadığını saptamış. Şimdi bundan ne çıkarabiliriz? Şunu, İsrailoğulları 40 yıl çölde dolaştıkları halde vitamin eksikliği çekmediler. O zaman sorabiliriz, dengeli vitaminli gıdayı nereden buluyorlardı? Bunu yanıtlamak için bir başka soru sormalıyız. 40 yıl boyunca çölde bu insanlar ne yedi? Man denilen bir yiyecek. Bunu Tanrı sağladı. Evet, bir iki defa bıktıklarını söyledikleri man, gereken her gıdayı onlara sağlıyordu. Bu man, meleklerin ekmeği diye tanımlanır ve gerçekten mucizevi özelliklere sahipti. Bedenlerinin beslenebilmesi gereken her gıda bu man denilen şeyin içerisinde bulunuyordu. Rab onları bu 40 yıl boyunca bu man ile besledi. Ruhsal açıdan man, Tanrı'nın sözü olarak yorumlanır değerli dostum. Tanrı sözü harika bir yiyecektir, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilir niteliktedir. Birçok konuştuğum insan bana şöyle dedi. Tanrı'nın sözü benim hayatıma zenginlik getirdi ve Tanrı sözü aracılığıyla İsa Mesih'e iman ettim. Tanrı sözü aracılığıyla günahlarımdan haberdar oldum ve Rabbin önüne getirip bağış buldum. Evet, böyle insanlarla karşılaşıyorum. Tanrı sözünü böylece besleyici niteliğini görüyorum. Tanrı sözünü okuduğun süre kardeşim ayakların şişmeyecektir. Yani ruhsal açıdan gıdasız kalmayacaksın. Hayatta ruhsal ihtiyacın neyse ihtiyaca göre Tanrı sözü onları karşılayacaktır. İşte bu mandır. Yani Tanrı'nın sağladığı yiyecektir. Bu nedenle ben her keresinde Rabbin sözünü okuyun, Rabbin sözünü çalışın diyorum. Tanrı aynı zamanda İsrail'i bereketleyeceğini vaat etti. Ama bunu koşullu olarak yaptı. Rab'be itaat edip hizmet ettikleri süre onları bereketleyecekti. Tanrınız Rabbin çocuğunu eğiten bir baba gibi sizi nasıl eğittiğini anlayın. Onun için Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun, yollarında yürüyün, ondan korkun. Tanrınız Rab sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki ırmakları, pınarları, derelerden, tepelerden çıkan su kaynakları vardır. Buğdayı, arpası, üzümü, inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır. Sıkıntısız ekmek yiyebileceğin, hiçbir şeye gereksinim duymayacağın bir ülkedir. Öyle bir ülke ki kayaları, demirdir, dağlardan bakır çıkarabilirsiniz. Yasanın tekrarı 8-5-9 ayetler arası. Tanrı bugün böyle bir vaadi Mesih imanlarına vermiyor. Bunu bir yere not etmenizi istiyorum. Günümüz açısından burada dengesiz bir düşünce vardır, günümüz açısından. Mesih imanlısı isen Rab seni maddi şeylerde bereketleyecektir diye bir kural yoktur. Rab bu vaatte de bulunmuyor. Dostum, böyle bir düşünce hiçbir zaman doğru değildir. Evet, bazen maddi açıdan bereketlenebilirsin ama bu konuda Rab seni bereketleyecektir diye bir vaat vermiyor. İsrail ulusuna verdiği vaadi alıp da günümüze uyarlayamayız, kendimize mal edemeyiz. Biliyorum, bazı Mesih imanlıları var ki iş alanında göze çarpan bir başarıya sahiptirler. Özellikle Batı dünyasında tabii ki. Hatta bazen tanıklık verip diyorlar ki iş alanında Tanrı'yı kendilerine ortak almışlar da Rab onları maddi açıdan bereketlemiş. Ara sıra bunu yapıyor Rab ve bunun için Rab'be şükretmeliyiz. Ancak onun Mesih imanlılarına dönük vaadi maddi bereket değildir. Rab buna söz vermiyor. Bakın, Mesih imanlarına neyi vaat etti Rab? Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamasıyla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Efesoslar 1 ayet 3. Ne diyor bu ayette? Ruhsal kutsamadan, ruhsal bereketten söz ediyor. Bize İsa Mesih'te maddi kutsamayı ya da bereketi vaat eden tek bir ayet bile yoktur. Ancak şunu eklemem gerekir. Tanrı bize maddi şeyler konusunda bereket vaadi vermiş olmasa bile bazen kendi bilgeliğine göre bizi bu alanda kutsamaktan geri durmuyor. Tanrı bunu her Mesih imanlısı için yapmaz. Bazılarını bu alanda bereketler, bazılarını bereketlemez. Yani maddi yönden. Ama ruhsal alanda her Mesih imanlısı Rabbin kutsamasının alıcısıdır. Bazı imanlılar var ki Rab onları harika biçimde bereketledi ancak bu insanlar kazandıkları paranın büyük bir kısmını Rabbin egemenliğinin gelişmesi yolunda harcamaktan hiç çekinmiyorlar. Şu anda yapılan yayınlarda Tanrı sözünün duyurulması için maddi yardımda bulunan insanların bir kısmı böyle zengin imanlılardır. Ama yine de söylenmesi gereken bir şey vardır. Mesih imanlılarının çoğu Rab'den aldıkları ruhsal kutsamadan ayrı maddi bir bereket içinde değillerdir. Rab onların ihtiyaçlarını sağlıyor ama zengin sayılmazlar. Bu demek değildir ki bu imanlılar ikinci sınıf bir imanlılardır. Hayır, tersine maddi kaygıları olmayan bu imanlılar en mutlu insanlardır. Hatta diyebilirim ki bu gibi imanlı Rab için çok daha fazla şeyler yapıyor. Maddi açıdan zengin olmayan ama ruhsal zenginlikleri içinde Rab'be hizmet veren bu insanlar şahsen bana büyük bir teşvik olmuşlardır. Eski antlaşmanın İsrail'i ile bugünün kilisesi arasında belli bir fark vardır. Tanrı İsrail'i eğer itaat ederlerse, doğru ve adil olanı yaparlarsa maddi açıdan kutsayacağını, bereketleyeceğini vaat etti ama kilisesine, yani imanlılar topluluğuna bu vaadi vermedi. Bize başka bir vaat verdi. Bu vaade göre en zengin ruhsal kutsamaya sahip olabiliriz. Bu gerçeği göz ardı etmezsen ileride birçok olası sorunlardan kurtulmuş olacaksın. Aynı zamanda bu gerçeği göz önünde tutarsak birçok Mesih imanlısının yoldan çıkmasına engel olacağız. Dostum, şu anda gelir düzeyin düşükse üzülme. Sana İsa Mesih'te akla gelmedik ruhsal zenginlikler vaat edildi. Bunlara sahip çıkmaya bak. Bunlar kesin olarak sana vaat edildi ve senindir. Yiyip doyunca size verdiği verimli ülke için Tanrınız Rab'be övgüler sunun. Tanrınız Rab'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını safsaklamayın. 10-11 ayetler. Şimdi Tanrı ileride onları saracak olan zenginlik ve maddi bereket konusunda uyarıyor. Böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rab'bi unutmamaya dikkat edin. Rab o büyük ve korkunç çölde zehirli yılanlarla akreplerle dolu o kurak susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı. Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki sonunda üzerinize iyilik gelsin. Yasanın tekrarı 8, 14, 16 ayetler arası. Çağın sonlarında gelecekte gerçekleşecek olan bin yıllık egemenlik döneminde Tanrı İsrail'i önde gelen uluslardan biri yapacağı ve onu maddi açıdan bereketleyeceği konusunda vaatlerde bulundu. Ancak Tanrı böyle bir şeyi kiliseye vaat etmedi. Bu nedenle kardeşim, İsrail ulusuna verilen vaatleri kendine mal etmeye kalkışma. Rab İsa Mesih kendisine ait olanlara nasıl bir vaatte bulundu? Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasaydı size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Rabbimiz bize böyle söz verdi. Tanrı çocuğunun umudu bugün nedir? Şu, İsa Mesih bir gün geri gelip inanlılarını bu dünyadan çıkarıp kendi yanına alacaktır. İsrail ulusunun umudu ise sadece bu dünyadadır. Bizim umudumuz ise daha önemli bir yere bağlıdır. Sonsuzluğa, cennete. İşte bu kalıcı ve sonsuz bir berekettir. Bu iki ayrı vaat grubunu birbirine karıştıracak olursan senin kafanı karıştıracaktır. Birçok sözde Tanrı bilimci bunları birbirine karıştırıyor ve bunu yaparken bir sürü insanın kafasını da karıştırıyor. Kutsal kitabı çocuk maması yapıyormuşsunuz gibi bir mikser içine koyup da düğmeye basamazsınız. Kutsal kitabı tam olduğu gibi kabul ederseniz göreceksiniz ki Tanrı verdiği vaatler konusunda belirli ve kesin şekilde konuşur. Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız Rab olduğunu anımsayın. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek amacıyla bugün de bunu yapıyor diyor 17-18. Ayetlerde. Burada bir işaret var bizler için. İsrail ulusu vaat edilen ülkeye girip o ülkede gerçekten zenginleştikleri, başarılı oldukları zaman Tanrı'ya itaat ediyorlar demektir. Girecekleri ülkede başarılı olmayacaklarsa Tanrı'ya itaat etmiyorlar demektir. Yani itaat bereket, itaatsizlik ise kargaşalık ve fakirlik getirecekti. Bugün İsrail'in durumuna bakıp kendiniz karar verebilirsiniz. Tanrınız Rabbi unutur, başka ilahların ardınca giderseniz, onlara tapar, önlerinde yere kapanırsanız, bugün size açıkça belirtirim ki tamamen yok olacaksınız. Tanrınız Rab önünüzden ulusları yok ettiği gibi sözüne kulak vermediğiniz için sizi de yok edecektir diyor Yasanın tekrarı 8, 19 ve 20. ayetler. Burada Tanrı'nın onlara dönük uyarısını görebiliriz. Rabbin sözüne kulak verirlerse ve bu sözü yerine getirirlerse Rab o zaman onları kutsayacaktır. Ona itaat etmezlerse onlara da onlardan önce o topraklarda yaşayan uluslara davrandığı gibi davranacaktır. Aslına bakacak olursak göreceğiz ki İsrail ulusu itaatsizlik edince Rab onlara karşı diğer uluslara davrandığından daha kötü davrandı. Neden? Çünkü İsrail'e diğer uluslardan daha fazla ışık verilmişti. Ne yapmaları gerektiğini Rab kendi yasasında onlara bildirmişti. Ruhsal ışık ile birlikte ruhsal sorumluluk da gelir kardeşim. Bu nedenle bu halk itaatsizlik edince onlara daha ağır yargılar geldi.